Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz, tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak sağlıcakla köşemiz var. Hemen hemen hepimizin hayatımızın bir döneminde, özellikle ergenlik döneminde akneyle mücadele ettiğimiz olmuştur. Hatta ergenlik çağını çoktan geçmemize rağmen akneler bir türlü yakamızı bırakmaz. Ergenlik döneminden kalan akne izleri cilt güzelliğimize gölge düşürür, psikolojik durumumuzu olumsuz etkiler ve hatta özgüven kaybına bile neden olabilir. Neyse ki aknelerden kurtulmak tabiat eczanesi sayesinde mümkün. Akneli ciltlerde cilt bakımına destek olarak kullanılan bitkisel ürünleri Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın hocamızla konuşacağız programımızın ilk dakikalarında. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Çalışanların Dünyası köşemiz var. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Çok sayıda ilke imza atan Türk savunma sanayi, kara, hava ve deniz sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle hem yurt içinde hem de dünyada rakiplerini geride bırakarak son derece başarılı bir noktaya konumlandı. Peki, yerli ve milli savunma sanayinde hangi adımlar atıldı? Savunma sektöründe Türkiye'nin durumunu konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Yok anlamadım. Farkına varmam çok zaman aldı sanki musallat. Oldum başını belaya sardım git diyemedi. Sevdiğimi sevmediğimi anlayamadım. Hayatının en kıyısına en köşesine sığamadım. Can veremedi. Kış bahçelerin soldu aşkım baharlarına, yağmuruna, yazlarına varamadım. Sevme beni, senin sevmelerine kalmadım, tutma elimi. Gecelerce için için ağlamadım, bir af çektim içimden. Aşk veda etti. Sevme beni, senin sevmelerine kalmadı, tutma elimi. Gecelerce kahredip ağlamadım, bir ah ettim içimden. Aşk lazım aşk diyen gitsin. kış bahçelerinde soldu aşkım baharlarına, yağmuruna, yazlarına varamadım. Kalmadım tutma elimi, gecelerce için için ağlamadım, bir af çektim içinden. Oh, aşk gitti ya, aşk veda etti, can veremedi. Kış bahçelerinde soldu aşkım baharlarına, yağmuruna, yazlarına varamadım.
Sağlıcakla.
Güne Bakan Sağlıcakla köşemizle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün çok merak ettiğinizi düşündüğümüz ve tahmin ettiğimiz bir konuyu değerli hocamızla konuşacağız. Akneleri konuşacağız aslında. Akne kelimesi bilimsel bir isim midir, yoksa bizim sivilce dediğimiz şey tam da akne midir hocam? İsterseniz öyle başlayalım.
Aslında şöyle, benim de bildiğim kadarıyla akne ve sivilce aynı şey. Ama akne terimi bu aknelere sebep olan, sivilceye sebep olan bakterinin isminden geliyor. O yüzden hani akne deniyor. Ama aslında aynı durum diye söyleyebiliriz.
Evet, biraz anlatır mısınız hocam, nedir bu akne, ya da aslında biliyoruz ergenlikten özellikle. Fakat ergenlik geçse bile çoğumuzda, bilmiyorum hani bende de aynı şekilde, ara ara yüzümüzde özellikle alın bölgemizde çok fazla akneye rastlıyoruz. Aynaya baktığımızda o sevmediğimiz görüntü nedir? Biraz anlatır mısınız bize? Neden oluşuyor?
Şöyle aslında hani sivilceler bu ciltteki yağ bezleri ve kıl köklerinde meydana geliyor. Bizim cildimizi nemli tutan bir yağ tabakamız var. İşte bu sebum denen bir yağ tabakası var. Ama bazen bu bazı ciltlerde daha aşırı salgılanabiliyor. Bir taraftan da şimdi hücrelerimiz, deri hücrelerimiz de bizim devamlı yenileniyor. Hani bir taraftan böyle cildimizin yüzeyinde ölü deri hücreleri de var. Ve işte hava kirliliği, toz, bunların hepsiyle birleşip aslında bu gözenekleri kapatabiliyor. Öyle olunca da bizim normalde de olan bir takım bakteriler bu gözeneklerin içinde sıkışıp kalıyor. Ama çok yağlı, güzel bir ortam oluyor onların üremesi için. Öyle olunca da işte orada bir enfeksiyona aslında bir taraftan sebep oluyorlar. Böyle işte kızarık, hassas, böyle ağrılı o sivilceleri oluşturuyorlar.
Evet,
bu sebeple aslında bizim sivilcelerimiz oluyor, ama ilk başta oluşan bu siyah noktalar, ondan sonra da onlar sivilceye dönüşebiliyor eğer düzenli bir şekilde temizlenmezse.
Evet, tam onu soracaktım hocam. Siyah noktayla akne aynı şey değil o zaman, ya da onun başlangıç aşaması gibi bir şey mi siyah nokta dediğimiz?
Evet, öyle diyebiliriz. Öyle diyebiliriz. Yani daha doğrusu her siyah nokta mutlaka sivilce olacak anlamına gelmiyor. Ama olabilir. Sivilce olma ihtimali artıyor. Hani siyah nokta halinde kaldığı zaman.
Şimdi hocam geldim en kritik soruya. Bunu kendim de çok yaptığım için bilmiyorum, dinleyicilerimiz de benimle aynı düşüncedeler midir? Ama aralarında mutlaka benim gibi yapanlar vardır. Aynanın karşısına geçtik. O siyah noktayı orada gördük. Eyvahlar olsun. Ne yapacağız? Sıksak bir türlü, sıkmasak bir türlü. Ya hocam, itiraf edeyim, ben sıkan taraftayım. Yani ben dayanamıyorum onu orada görmeye, ama sanıyorum yanlış yapıyorum, değil mi?
Ya şöyle, eğer hijyenik bir ortam içinde siyah noktalarınızı temizleyebiliyorsanız, hani herhangi bir şekilde kan atarak değil, mikrop kapmasını önleyecek şekilde, çünkü bu temizleyici cilt bakımı yapılırken de aslında hani o siyah noktaların içleri temizlenmeye çalışılıyor.
Boşaltılıyor değil mi o gözenek?
Evet. Ama kesinlikle sivilceler değil. Hani benim dermatoloji hekimlerinin de işte yazdıklarından veya söylediklerinden duyduğum hep sivilceler hiçbir şekilde sıkılmaz, dokunulmaz, ama hani siyah noktalar çeşitli bazen ürünler yardımıyla da temizlenebilir.
Bu önemli bir durum, çünkü o zaman siyah noktayı, dediğiniz gibi hijyenik bir ortam olursa, hani aynada onunla yaşamak zorunda değiliz. Ondan kendi kendimize kurtulabiliriz. Doğru mu anladım
evet,
hocam?
Evet, evet. Benim bilgi dahilimde böyle siyah noktalar temizlenebilir. Hani bu ölü deriyi de uzaklaştıran işte peelinglerle birlikte belki siyah noktalardan kurtulma şansımız olabilir, ama sivilce varsa sivilceye hiçbir şekilde dokunulmaması lazım.
Evet, o da yine benim ilgi alanıma giren bir konu hocam. Hani tamam, sivilceyi tamam, onu kurtardım, oradan rahatladım sizin bu cümlelerinizle, ama sivilceye hiç dokunmamamız gerekiyor. Varsayın ki dokunduk ve onu yine orada aynada görmeye tahammül edemedik ve o işte patladı ve hani o içindeki biriken akne dediğimiz o sıvı veya işte enfeksiyon kapmış olan bölge, iltihap aktı ve yüzümüzün başka bir yerine de bulaştı. Çünkü mecburen bulaştırıyoruz farkında olmadan. Ürker der hani halk arasında, özellikle anneannelerimiz, babaannelerimiz dokunmayın, ürker kelimesini kullanırlar. Ürker mi gerçekten? Bulaşır mı başka tarafa?
Bulaşır. Neden bulaşır? Çünkü aslında sivilceyi oluşturan şey bu içinde kalan ve üreyen mikroorganizma. Orada bir bakteri var zaten. Bu şey yapan, akne yapan Proponia aknea isminde, akne ismi oradan geliyor zaten. Hani o zaman ne oluyor? Direkt hani onu bulaştırmış oluyorsunuz. Hani tabii illa onun değdiği yerlerde sivilce çıkacak diye bir şart yok, ama sivilce olma ihtimalini artırmış oluyorsunuz.
Evet, çünkü ona uygun bir ortamı hazırlamış oluyoruz. Her ciltte de aynı durum olmaz değil mi hocam? Çünkü bazıları kuru cilttir, bazıları daha yağlıdır.
Tabii. Aslında daha çok hani yağlı ciltler biraz daha yatkın. Çünkü ne demiştik? İşte cildimizin en tam bir yağ var. Bu yağ aşırı salgılandığı zaman siyah nokta oluşumu veya işte bu sivilce oluşumu daha kolay olur. Çünkü o yağın içinde ürülecek. Bu bakteri
beslenecek, çünkü o yağdan besleniyor
evet.
Değil mi?
Evet. Ama tabii neminin mutlaka sağlanması lazım. Şimdi bir taraftan cildi aşırı kurutmak da cildin işte daha fazla yağ üretmesine sebep olacaktır. O yüzden o da kısır döngü. Yani mutlaka cilt bakımında işte
o dengeyi korumak gerekiyor o zaman.
Evet, temizlenecek, ama mutlaka da nemlendirme işleminin de yapılması lazım.
Evet, bu nemlendirme işlemi için hani hep kremleri kullanıyoruz, ama tabii biz sizden asıl o bitkisel ürünleri öğrenmeyi çok istiyoruz. Belki kremlerin içine karıştırılan örneklerini bize anlatabilirsiniz değerli hocam. Hem bu aknelerle ilgili hani hangi durumlarda o bitkisel ürünlerden faydalanabiliriz, onu sorsam.
Şimdi şöyle, bazen aslında çok yaygın, hani sadece şey yüzde değil, işte sırtta, göğüste, bazen çok yaygın ve ağrılı, hatta böyle içi kisleşmiş akne durumları olabiliyor. Zaten hani bu durumlarda mutlaka bir dermatoloji uzmanı, hekime başvurulmuş olması lazım. Çünkü bazen sadece bu dışarıdan uygulamalarla bu akneler tedavi edilemeyebiliyor ve dermatoloji hekimleri farklı tedavi yolları izleyebiliyorlar. Hani benim söyleyeceğim bitkisel ürünler, hani hekim tarafından farklı tedavi önerilmeyen daha hafif durumlarda, ama günlük cilt bakımına ek olarak neler kullanılabilir? Ben onlara bazı örnekler verebileceğim size.
Tabii hocam, çok seviniriz. Lütfen buyurun.
Şimdi mesela ceviz yaprağı bu amaçla kullanılabilir. Hani ceviz yaprağında, çünkü böyle büzücü bir takım maddeler vardır. Bir taraftan da antimikrobiyal etkileri de vardır. Bu etkilerinden faydalanılabilir. Bunun için 4 ila 6 gram kadar kurutulmuş, ufalanmış ceviz yaprağı üzerine 1 kupa, yani 200 mililitre kadar soğuk su eklenip kaynatılır. Kaynara çıktıktan sonra böyle altı kısılıp 30 dakika yine hani beklenir. 30 dakikadan sonra kapatılıp, soğutulup, süzülerek günde 2 ila 4 kez hani bir pamuk yardımıyla kompres yapılarak aslında cilde uygulanabilir.
Hocam ben bu tür tarifleri müsaadenizle kendim de siz tam söylerken not alıyorum. Hem de dinleyicilerimize de böyle söylerken not almak isteyenler olursa hemen eline kağıt kalem alsın da istiyorum. Biraz süreden de kazanalım istiyorum. Sizden tekrarlamanızı rica etsem şöyle biraz daha. Hani biraz yemek tarifi gibi oluyor ama bizim tarif de gerçekten eminim sevgili dinleyicilerimizin çok ihtiyacı olan tariflerden. Bir kez daha anlatmanızı rica edeceğim.
Tamam. 4 ila 6 gram kurutulmuş, ufalanmış ceviz yaprağı
bunu
üzerine...
Bunu nereden, aktarlardan edinebilirler mi ya da eczaneden mi edinmediler hocam, onu da sorayım.
Şimdi ceviz yaprağı zaten hani tek yetiştirilen ceviz var, gıda olarak yetiştiriliyor. O yüzden hani farklı kaynaklardan bulunabilir.
Evet, eczaneden rahatlıkla bulunabilir.
Ceviz yaprağı bulmak birazcık daha zor.
Tamam hocam. Buyurun.
Ama tabii uygun koşullarda kurutulmuş ve işte temiz, üzerinde başka kalıntıların olmaması gerekir. Ceviz yaprağı üzerine 200 mililitre, yani bir kupa civarı, yaklaşık bir kupa kadar soğuk su ekletilip kaynatılır. Kaynayana kadar ısıtılır. Daha sonra altı kısılır, 30 dakika beklenir.
30 dakika kısık ateşte mi yine kaynamaya,
evet,
devam
kısık
edecek?
Evet, kısık ateşte.
Yani demlenme yöntemi gibi değil, bu bayağı kaynatıyoruz.
Değil, evet. Bu kaynatma, evet. Harcan kullanılışı bu şekilde ceviz yaprağının. Sonra soğutulur, süzülür. Günde 2 ila 4 kez pamuk yardımıyla, bir işte pamuk bu suyun, bu çayın içine batırılarak, kompres yapılarak cilde uygulanabilir.
Süzülmek neden? Hani zaten o sıvıyı kullanmıyor muyuz hocam? Fazlasını mı atıyoruz?
Yok yok, hani yaprağı uygulamıyoruz.
Ha, yaprağı gelmesin
yüzünde,
diye.
Yaprakları
tamam.
Gelmesin diye.
Tamam.
Yüzünden değil, farklı bir amacı
tamam,
yok.
Ben de tam tersini düşündüm. Herhalde suyunu değil de acaba yaprağın o erimiş ve hani ıslanmış kısmını mı cildimize dokunduracağız gibi düşündüm ama suyunu
değil,
kullanacağız.
Suyunu.
Tamam. Tamam, evet, hocam, teşekkür
suyunu.
Ederim. Varsa başka tariflerini seve seve yazarım ben, kağıt kalem elimde.
Aslında çoğunlukla uçucu yağlar akne ciltlerin bakımında başvurulan bitkisel ürünlerdendir. Çünkü uçucu yağlar genel olarak antimikrobiyal özelliklerdir ve o yüzden bu akneye yol açan bakterileri öldürerek veya çoğalmalarını önleyerek etki gösterirler. Bunların başında çay ağacı yağı vardır. Tea tree oil diye satılan, ama hani bildiğimiz çay bitkisi değil, onunla karıştırılmaması lazım. Tamamen farklı bir, bu bir ağaç zaten. Çay ağacı yağında işte akne için aslında hazırlanan birçok formülasyonlar da var. Çay ağacı yağı eklenmiş. Ama yağ olarak kullanmak istiyorsak 100 mililitre ılık suya 10 ila 20 damla yağ karıştırılabilir. Yani en fazla 1 mililitre olacak şekilde yağ karıştırılıp günde 2-3 kez yine böyle pamuk ile pansuman yapılabilir.
Bunlar sivilce çıktıktan sonra mı uyguladığımız şeyler?
Evet, sivilcenin yoksa üzerine bu yağ olanlar sivilce üzerine doğrudan uygulama yapılabilir.
Az önceki hani böyle... su olan, yani ceviz yaprağı suyu olan.
O da aslında sivilceli kısımlara uygulanabilir ama tahriş edici özellikle olmadığı için ceviz yaprağı hani daha hani bu kadar illa tam sivilcenin üzerine dokundurmalıyız gibi düşünmeden daha rahat uygulanabilir.
Yüzümüzün farklı bölgelerine de hem yani bir ferahlık verir mi bilemiyorum, tabii denemedim ama sadece o bölgeyi kurutuyor galiba.
Evet. Evet, o bölgeyi kullanmak. O amaçla hani tonik amacıyla kullanılacak hani farklı şeyler var. Mesela çay ağacı hidrosolü bu şekilde kullanılabilir. Sprey şeklinde püskürterek veya pamuk yardımıyla cilt üzerine uygulanabilir. Bu hidrosolün ne olduğundan aslında daha önceki programlarda bahsetmiştim.
Evet. O yüzden sormadım hocam. Nasıl olsa dinleyicilerimiz de biliyordur diye, ama tekrar ederseniz, gerçi dinlememiş olanlar, evet, duymamış olanlar için.
Evet. Şöyle ben hatırlatayım. Şimdi hidrosol bu uçucu yağ taşıyan bitkilerin bu farklı kısımlarından damıtma yoluyla uçucu yağ elde edilmesi sırasında hani yağın altında veya üstünde, çünkü o da yağın yoğunluğuna göre, yağ sudan hafifse, evet, yağın altında birikecek, sudan ağırsa onun üstünde birikecek. O biriken aromatik su, hidrolatta diyebiliyoruz. İşte mesela kekik suyu dediğimiz şey de bir hidrosoldür. Bu şekilde çay ağacı hidrosolünü kullanabiliriz. Onun dışında mesela bahçe nanesi uçucu yağının bir damlası, bir tatlı kaşığı bir taşıyıcı yağla, işte zeytinyağı olabilir, badem yağı olabilir, ayçiçek yağı, Hindistan cevizi yağı gibi bir yağla karıştırılır. Hani bir damla uçucu yağ, bir damla bu sabit yağ şeklinde karıştırılıp yine sivilce üzerine uygulanabilir.
Evet hocam, siz hep böyle bir damla falan dediğinizde bunun ne kadar aslında ciddi bir iş olduğunu ben bir kez daha anlıyorum. Hani neden iki damla değil de bir damla? Demek ki bir damla olması gerekiyor. Yani ne kadar böyle ince düşünerek, ince o ayrıma vararak aktarıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz kendi adımıza değerli hocam. Buyurun lütfen devam edin.
Şöyle, uçucu yağlar çok tahriş edici, evet, özellikle bitkisel ürünlerdir. Yani o yüzden doğrudan kullanılacak olursa zaten ciddi tahriş eder sizin cildinize. Hatta bu yüzümüze uygulamadan önce de çok görülmeyen, genellikle bu bileğimizin içine ama oraya uygularken de yine böyle farklı bir yağ içinde seyrelterek uygulayıp birkaç saat beklememiz lazım. Evet. Ve orada bir değişiklik oluyor mu? Kızarıklık oluyor mu? Alerji vesaire bir istenmeyen reaksiyonuna sebep oluyor mu? Onu görüp ondan sonra yüzümüze uygulamamız lazım. Bütün, evet, yağlı ürünler de bu şekilde.
Değerli hocam, bu konuda çok inceleyip sık dokuduğunuzun farkındayım ve her defasında her programımızda muhakkak dile getiriyorsunuz. Hatta bir de çocuklarımızı da ayırarak onu da isterseniz, evet, tekrar edelim. Çocuk şimdi, evet, çocuk dedim ama hani gençlerimiz de, aslında ergen diye girmiş olan çocuklarımız da en çok görülen durum ne yazık ki bu. Şimdi tabii bu tarifleri alıp böyle yüzlerine boca eder şekilde aman diyelim,
evet,
sürmesinler.
Çok dikkat etmek lazım.
Dikkat etmek lazım.
Kesinlikle. Yine bu naneden elde edilen hidrosol de bu çay ağacı hidrosolü gibi işte spreyle püskürtülerek uygulanabilir. Biberiye hidrosolü aynı şekilde kullanılabilir. Biberiye hidrosolünün taraftan antioksidan etkisi çok güçlüdür. O yüzden böyle cildi sıkılaştırıcı, daha bir tazeleyici, öyle bir görünüm de verir. Antimikrobiyal etkisi de yine vardır. Bunların dışında bir de absolü dediğimiz aslında ürünler var. Absolü dediğimiz şey ise bu damıtmada bir ısı uyguluyoruz biz yağı elde ederken. Ama bazı durumlarda bazı maddelerinde eğer bozulma oluyorsa, bazı çiçeklerden veya bu taze materyalden biz damıtma dışında farklı yöntemle elde etmek gerekir bu uçucu yağı. O zaman bir organik bir çözücüyle ekstra edilir. Sonra bu çözücü uzaklaştırıldığında katı bir ürün kalır elinizde. Bu katı ürün de aslında bir karışımdır. İçinde uçucu yağ da vardır, mumlar vardır, klorofili vardır. Sonra bu etanolle çalkalanıp etanolde çözünen kısmı siz alırsınız ve etanolünü uzaklaştırırsınız ve elinizde absolü dediğimiz böyle çok keskin kokulu olan bir ürün kalır. Yine bunun içinde de sadece yağ değil, farklı maddeler de geçer. Çünkü etanolde çözünen her şeyi alır. Beyaz nilüfer absolüsü yine aknede kullanılan ürünlerden bir tanesidir. Bu amaçla hazırlanan birçok işte jel, krem, losyonların aslında formülasyonuna girer. O da yine bir tatlı kaşığı uygun taşıyıcı yağ içinde bir damla karıştırılıp daha sonra uygulanabilir. Ama hassas ciltlerde alerji ve tahrişiye yol açabilir. Beyaz inhalat solüsü için mesela küçük bir yere uygulandıktan sonra 24 saat beklenmesi önerilir. Herhangi bir reaksiyon olmadıysa o zaman kullanılır. Sonra eğer kızarıklık, kaşıntı, şişkinlik gibi bir şey varsa hemen kullanımı durdurmak gerekir. Reyfurt uçucu yağı aslında cildi uyaran, temizleyen, bu ölü derileri uzaklaştırmaya yardımcı olan bir yağdır. Greyfurt uçucu yağını da işte 50 mililitre yine fındık yağı, tatlı badem yağı, jojoba yağı, Hindistan cevizi yağı içine mesela 5 damla karıştırılabilir ve sonra günde 2 kez uygulanabilir. Ama greyfurt uçucu yağında da kullandıktan sonra 12 saat güneşe çıkılmaması gerektiği unutulmamalıdır. Fototoksik etki gösterebilir. Yani cildi güneşe karşı hassas yapar. Ve saf uçucu yağın hiçbir şekilde solunmaması lazım. Tahrişe yol açabilir.
Evet, bir yandan iyileşmeye çalışırken bir yandan da daha kötü durumlara maruz kalmamak için hocam söyledikleriniz aslında gerçekten çok önemli. Bu kremlerin içinde de bu tür uçucu yağlar hep var değil mi? Hani o cilt,
evet.
Özellikle doktorlarımızın tavsiye ettiği, cilt doktorlarının tavsiye ettiği o kremlerin içinde de hep bu uçucu yağlar var. Muhtemelen o karışımlar bir araya gelip hani cilde daha kolay sürülebilsin, kullanabilsin
tabii.
diye o şekilde
tabii.
krem haline dönüştürülüyor. Ama biz bunları hiç o krem haline dönüştürmeden sizin verdiğiniz o küçük tariflerle kendimiz de uygulayabiliriz. Fakat çok önemsediğiniz nokta önce hemen direkt yüzümüze uygulamaktansa cildimizin başka
evet.
bir bölgesine uygulayıp kızarıp kızarmadığını, alerji yapıp yapmadığını kontrol etmemiz gerektiği.
Kontrol etmek lazım. Evet. Mesela limon kabuğu uçucu yağı da yine bu şekilde kullanılır. Hı hı. Ama burada limon kabuğu uçucu yağını biraz daha seyreltip kullanmamız gerekir. 100 mililitre taşıyıcı yağ içine 5 damla karıştırılıp uygulanabilir. Ama limon kabuğu uçucu yağında mesela çocukların hiçbir şekilde solumaması gerekir. Hı. Çocuklara hiçbir şekilde masaj falan yapılmaması lazım. Çok tehlikeli olabilir.
15-16 yaşta çocuk yaşa girer mi? Hani tam ergenlik yaşları gibi düşünerek soruyorum hocam.
Aslında 12-16 yaş arası da çocuk kabul ediliyor.
Evet.
Ama bu ergenlik sivilcelerinde en yoğun olduğu dönemler. Ama işte kiloya göre, boya göre bütün bu işte toksik etkiler ve etkileşimler değişebiliyor. Hı hı. Belki işte biraz daha az mesela hidrosoller kullanılabilir belki.
Evet hocam, hani onu da özellikle vurgulayalım. Hani özellikle genç çocuklarımıza veya işte ergenlik çağında olan çocuklarımıza uygulayacaklarımız bu sizin anlattıklarınız içinde hangisi en uygun olur?
Hidrosol olanlar bence ilk başta daha uygun. Çünkü hidrosoller günde 2-3 kez kullanılabilir. Tabii ki hidrosollerin de yine denenmesi lazım. Hı hı. Yine mutlaka bileğin içinde hı hı. onu da denemeleri lazım. Ama ökoliptüs hidrosolü, melisa hidrosolü, çay ağacı hidrosolü, bunların hepsi benzer şekilde kullanılabilir. Biberiye hidrosolü, yani çünkü yağ daha yoğun bir şey ve daha tahriş edici. O yüzden en azından bu işte limon kabuğu uçucu yağından belki kaçınmak daha anlamlı olabilir.
Evet.
Veya bazen sabit yağlardan da bu konuda yardım alınabilir. Mesela kuşburnu çekirdeği yağı kullanılabilir. Hani onlar işte daha az zararlı etkiye oluşturabilecek
evet, yoğunluğu açısından
yağlar diye söyleyebiliriz.
Evet, evet değerli hocam, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Son bir cümle şunu da sorayım, sonrasında uğurlayalım sizi. Şimdi biz bunları sivilce çıktıktan sonra uyguluyoruz. Peki hani sivilce çıkmasın diye uygulayabileceğimiz bir yöntem yalnızca temizlik ve hijyen midir? Yoksa yine cildimizde sivilce çıkmaması için yapabileceğimiz bir yöntem de var mıdır?
Benim görüşüm hidrosollerin düzenli bir şekilde kullanması, cildin düzenli bir şekilde temizlenip daha sonra hidrosollerin tonik gibi kullanılması ve sonra da uygun bir şekilde nemlendirilmesi. Nemlendirici kremlerle.
Tamamdır hocam. Ben notumu aldım. İnşallah sevgili dinleyicilerimiz de notlarını almışlardır. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için gerçekten çok faydalı bilgiler. Eğer programımızı yeniden ve bu sizin vermiş olduğunuz küçük tarifleri yeniden dinlemek isterlerse Güne Bakan podcastlerinden dinleyebilirler. Onu da hatırlatmış olalım tekrarını. İnternet üzerinden www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinde ya da TRT Memleketim FM kanalında hep podcastlerimizi internet üzerinden yayınlıyoruz. Bunu da sizin vesilenizle bir kez daha hatırlatmış olalım kaçıran dinleyicilerimiz için. Hocam tekrar çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın hocamız sağlıcakla köşemizde bizlerle birlikteydi. Akneleri konuştuk. Özellikle akneli ciltlerde cilt bakımına destek olarak kullanılabilecek bitkisel ürünleri anlattı hocamız bize. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Kırık dökük şu kalbimde, kederimsin, sebebimsin. Yitip giden şu ömrümde, tükenmeyen ümidimsin. Her anı birlikte yaşamak dururken elimizde, nasıl bir zamana, ne günlere kaldık ikimiz de. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam. Eğlenemem, gülemem, kaybolurum yokluğunda, yaşayamam. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam. Eğlenemem, gülemem, kahrolurum yokluğunda, yaşayamam. Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma. Düşe kalka çare bulur, herkes kendi hesabına. Benim gönül bahçem ateşlere döndü, harap oldu bu yangın, her şeyi küllere döndürdü, öyle durdu. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam. Eğlenemem, gülemem, kaybolurum yokluğunda, yaşayamam. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam. Eğlenemem, gülemem, kahrolurum yokluğunda, yaşayamam.
Çalışanların Dünyası.
Güne bakan Çalışanların Dünyası köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla savunma sektöründe Türkiye'nin durumunu konuşacağız. Ülkemiz özellikle son yıllarda çok büyük gelişme kat etti. Hem kara hem deniz hem hava sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle. Dünyada şu anda neredeyiz hocam, ne gibi gelişmeler oldu Türkiye'de?
Türkiye tabii savunma sanayi ihtiyaçlarını Sezin Hanım, dünyanın konjonktürü itibariyle, gittiği nokta itibariyle baktığımızda Türkiye'nin bu noktada önemli gelişmeler göstermesi zaten gerekiyordu. Çünkü gerek bölgesel riskler, gerekse şu anda yaşadığımız işte küresel risklere baktığımızda Türkiye'nin savunma sanayinde en azından kendi ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü karşılayan ülke olması Türkiye'nin geleceği açısından son derece kritik öneme sahipti. Ve son 20 yıla baktığımızda da Türkiye bu anlamda yoğun bir çalışma içerisine girdi. Yani şu anda özellikle savunma sanayinde yazılımı ve tüm kritik sistemleri yerli milli olarak tasarlanan çok sayıda savunma sanayi araçları, ürünleri var. Yani hemen aklımıza gelen örneğin milli gemimiz var, milgemlerimiz. İşte yakın zamanda teslim edildi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Akıncı TİHA, taarruzi insansız hava aracı. İşte SİHA'lar var, TB2 bayraktarlar var, milli tanklarımız var. Bu anlamda özellikle son yıllarda büyük gelişme gösterdiğimiz birçok alanda işte kamikaze İHA'lardan tutun milli mühimmatlara kadar ve bu milli mühimmatların çoğu elektronik mühimmatlar. Bu çerçevede baktığımızda Türkiye gerçekten çok önemli mesafe aldı. Çünkü Sezin Hanım, bu alan gerçekten bir ülkenin bağımsızlığı anlamında son derece önemli. Bugün Türkiye insansız hava araçlarında dünyanın en gelişmiş 3-4 ülkesi arasına girdi. Bunun hikayesi de aslında işte parasıyla ürün alamadık ülkelerden insansız hava aracı. Ama kendi ihtiyaçlarımızı karşıladık. Bugün yurt dışına aynı zamanda bu ürünleri satıyoruz. Örneğin milgemleri İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na bir kamu iş yerinde üretiyoruz. Pakistan'a 4 adet bu gemiden sattık. Yani hem kendi ihtiyaçlarımızı görmenin yanında hem de yurt dışına sattık. Ki bu milgemlerimiz şu anda doğalgaz araması yapan, petrol araması yapan sismik gemilerimizi koruyucu bir görev de yürütüyor. O nedenle çok kritik önemde ve Türkiye son 20 yılda bu savunma sanayinde ihtiyaçlarını %20 oranında yerli ve milli imkanlarla karşılıyordu. Bugünse bu rakam %80'lere yaklaştı. Yani Türkiye'de savunma sanayi ihtiyaçlarını artık %80'ini kendi ülkesinden milli imkanlarıyla, yazılımları, işte kritik donanımları kendine ait olmak üzere ve kendi işçilerimiz, mühendislerimiz eliyle yapıyoruz. Bu son derece önemli ve bunu devam ettirmek de gerekiyor.
Elbette değerli hocam, çok önemli. Yerli ve milli oluşu gerçekten göğsümüzü kabartıyor. Hem sizin de ifade ettiğiniz gibi bizim mühendislerimiz tarafından gerçekleştiriliyor olması da çok önemli. Biz bu seviyeye nasıl geldik hocam? Hangi yollarla geldik?
İsterseniz Sezin Hanım, şöyle bir özetleyelim. Mesela 2002 yılında kaç tane savunma sanayi projemiz vardı? Bugün kaç tane var? İşte 2002 yılına geldiğimizde 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma sanayi projemiz vardı. Bugün 75 milyar doları aşan 750 projemiz var. Yani bu proje bazında baktığımızda yaklaşık 12 kat artmış bir savunma sanayi projemiz var. Yani bu projeler küçük projeler değil, bazıları milyar dolarları aşan projeler. Yine millilik oranlarını az önce söyledik, %20'lerden %80'lere yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini çıkardık. Yani bunu şu anlamda da okuyabiliriz. Savunmada dışa bağımlılık oranımızı %80'lerden %20'lere düşürdük. Bu da son derece önemliydi. Burada kritik önemde bir şey daha yaptık ki bu proje bütçeleri de hem arttı hem de ARGE araştırma gelişmeye ayrılan bütçe de arttı. 2002'de 49 milyon dolar ARGE'ye ayrılan bütçe vardı. Bu şu anda 1,5 milyar doların üzerine çıktı. Yani 30 kat arttı. O nedenle bütün bunlar bu gelişmeyi sağladı. Tabii burada geçmişte Türkiye'nin biliyorsunuz devrim otomobilleri hikayesi var.
Evet.
Ve Türk mühendisleri çok kısa sürede devrim otomobillerini yapmasına rağmen sabote edildi. Nuri Demirağ'ın Nu-36 uçakları, Türkiye'nin ilk milli uçakları yine sabote edildi. Nuri Kirligil İstanbul'da Türkiye'nin ilk silah ve mühimmat fabrikasını kurmuştu. Maalesef onun bu girişimi de sabote edilmişti. Vecihi Hürkuş'u hepimiz tanıyoruz zaten. 29 yaşında işte çeşitli uçaklardan aldığı hurda uçaklar arasından aldığı malzemelerle yeni uçaklar yapmıştı. İşte Vecihi K-6 uçağı, Vecihi K-14 uçakları yapmıştı. 1925 yılının şartlarını düşünün Sezin Hanım. O yıllarda yapmıştı. Bütün bunlar bilinçli bir şekilde sabote edildi. Ve Türkiye o 1930'lu 40'lı yıllarda Nuri Demirağ, Nuri Kirligil, Vecihi Hürkuş gibi müteşebbisler, bu işe gönül vermiş kişiler sabote edilmemiş olsaydı Türkiye şu anda havacılık alanında, savunma alanında dünyanın en önemli ülkelerinden biri olabilirdi. Ama hani vakit geç değil. Türkiye bugün işte biraz önce söyledik, savunma sanayinde genelde %80 millilik oranını yakaladı. Ama bazı ürünlerde %95, işte bu insansız hava araçlarında millilik oranı %95'lere çıktı. Dolayısıyla bu yakaladığı ivmeyi Türkiye'nin devam ettirmesi gerekiyor.
Evet hocam, dışa bağımlılık kelimesini kullandınız. Önceden %80 iken şimdi %20'lere düştüğümüzde bu gerçekten çok büyük bir oran. Dışa bağımlı olmamak demek aslında ülkenin bağımsız olması demek.
Kesinlikle.
Öyle değil mi?
Evet.
Biraz bu bağlamda neler söylersiniz? Biz hani inşallah sizin de ifade ettiğiniz o 95, %95'lere, %100'lere ulaşırız yerlilik ve millilik oranında. Ama işte o sabotaj durumları sanıyorum o dışa bağımlılığı isteyenler tarafından gerçekleştiriliyor. Biz bu ilişkiyi nasıl daha iyi hale getirebiliriz?
Burada Sevin Hanım, özellikle ülkemizin savunma sanayinin gelişmesini istemeyenlerin, bu yurt dışı bağlantılar da olabilir, Türkiye içinden bazı kesimler de olabilir. Çünkü milyar dolarların geçerli olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye bugün eğer milli gemisini, milli tüfeğini, milli mühimmatlarını, işte milli tankını, insansız hava araçlarını üretmeseydi Türkiye bir pazar olacak. Yani yurt dışı açısından bir ürünü satan pazar haline dönüşecekti. Ama Türkiye bir kere bu millileşmeyi sağlayarak Sezin Hanım, ilk etapta Türkiye artık bir pazar olmaktan çıkıp küresel bir aktör oluyor. Yani o size ürün satmak isteyenlerin karşısında siz önemli bir rakip oluyorsunuz ve Türkiye şu anda örneğin insansız hava araçlarını 12 ülkeye sattık. Milli gemimizi almak için sıraya girdiler. Atak helikopterimizi almak için şu anda görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla bunu istemeyen çevreler Türkiye'nin bu anlamda gelişmesini engellemek için şöyle taktikler uyguluyorlar. Birincisi, size ihtiyacınız olan ürünleri satmayarak engelliyorlar. Yani o şeyleri öğrenmeyin diye. Evet. İşte örneğin biz S-400'ler tartışması vardı, hava savunma sistemleri biliyorsunuz. Evet. Rusya'dan aldık ama Amerika bunu aldığımız için bir sürü Türkiye'nin önüne engeller koydu. Oysa biz kendisinden almak istediğimizde bunu satmamıştı. Ama Rusya'dan alırken biz bunun aynı zamanda teknolojisiyle birlikte alıyoruz ve Türkiye kendi savunma ürünlerini bu şekilde de aynı zamanda geliştirmiş oluyor. Birinci yöntem bu, satmayarak. İkinci yöntem de bize sattıkları ürünleri biz üretmeye başlayınca Sezin Hanım, ürün fiyatlarında çok düşük bir fiyat veriyorlar. Ya amaçları Türkiye bunları kendi imkanlarıyla üretmesin, geliştirmesin. Biz düşük ücretle onlara verelim. Bunu mesela hassas güdüm kitlerinde yaşamıştık. İşte Türkiye yurt dışından 120 bin dolara alıyordu. Ankara'da 3. Hava İkmal'de yapmaya başladık kendi askeri fabrikalarımızda. Sonra bir anda 120 bin dolara sattıkları ürünleri 20 bin dolara düşürdüler.
Yeter ki alsınlar yani, ve kendileri üretmesinler,
evet,
diye.
Evet, üretmesinler. Evet. Ama Türkiye 2006'dan beri ısrarlı bir şekilde seri üretime geçtiğinizde hani üretim biraz daha ucuzluyor. Dolayısıyla Türkiye o günden beri bunu ısrarla sürdürdü ve şu anda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşıladığımız gibi bize 120 bin dolardan 20 bin dolara indirdikleri ürünü biz şu anda 3-4 bin dolara mal ediyoruz tanesini.
Evet.
Ve kendi ihtiyaçlarımızı görüyoruz.
Evet.
Dolayısıyla bazı üçüncü olarak da ambargo koyuyorlar. Bunu Sezin Hanım şeyde yaşadık, terörle mücadele ediyoruz, İşte tanklarımızı burada kullanmayın diyorlar.
Evet.
Hatırlarsanız insansız hava araçlarının kameralarını Kanada ambargo koydu ve onu da Türkiye çok şükür üretmeye başladı. Üçüncü yöntemde bunu kullanıyorlardı. Hı hı. Türkiye bütün bu yöntemleri kendi
İmal
mücadelesiyle
yok etti değil mi?
Evet, bir bir açtı ve bugünkü noktaya geldi.
Evet değerli hocam, süremizin de yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Son birkaç dakikanın içindeyiz. Sektörün geleceğiyle ilgili biraz da birkaç cümle etmenizi rica edelim.
Burada özellikle yapılması gereken şu, Türkiye bugün savunma sanayi alanında milli ürünler üretme kapasitesine sahip, iş gücüne sahip. Yani bu çok önemli bir şey. Bu sahip olduğu iş gücü imkanları bu sektörü daha da geliştirecek konumda. Bu milli üretim yapacak iradeye ve teşebbüse de sahip, siyasi irade de bu noktada arkasında duruyor. Geçmişte bu büyük bir eksiklikti. Milli işte devrim otomobillerinin, milli uçaklarımızın sabote edilmesinin nedeni orada güçlü bir irade olmadığı için sabote edilmişti. Bu ürünleri üretecek iş gücümüz var. Bu ürünleri sahada kullanımını sağlayacak insan kaynağımız var. Türkiye bundan sonra bu yakaladığı ivmeyi siyaset üstü düşünerek geliştirmek zorunda. Bu yolla devam ettiğimiz sürece dünyada artık biz savunma sanayinde bir pazar olmaktan çıkıp önemli bir küresel aktör olma yolunda da çok önemli noktalara geleceğiz diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Biz de anlattıklarınızla gurur duyduk gerçekten. Türk mühendislerimize de kolaylıklar diliyorum sizin vesilenizle. Çok çok da teşekkür ediyoruz size. Yayınımıza katıldığınız için hocam. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız Çalışanların Dünyası köşemizde, telefon hattımızın diğer ucundaydı. Bugün yerli ve milli savunma sanayinde hangi adımlar atıldığını konuştuk. Özellikle Türkiye'nin dünyadaki durumunu konuştuk savunma sektöründe ve gelişmeleri hocamız bize detaylarıyla aktardı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle Güne Bakan'ın bugün de sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Müzik